Üçüncü ayrım, sayfa 27. Hipnozcu Lars Kepler. Üçüncü bölüm, 8 Aralık Salı, gece. Cinayet masasındaki arkadaşları Yuna Linna'ya saygı duyduklarını söyler ama aynı zamanda kıskanırlar. Sevdiklerini söylerler ama aynı zamanda mesafeli bulurlardı. Linna cinayet masasındaki başarılarıyla İsveç çapında emsalsiz bir ün edinmişti. Başarısının en önemli nedeni bir sonuç almadan hiçbir işin peşini bırakmamasıydı. Başarısızlığa tahammülü yoktu. Meslektaşları bu nedenle ona imrenirlerdi. Ama eşi benzeri olmayan inatçılığının tahammül edilemez bir kişisel suçluluk duygusundan kaynaklandığı pek bilinmezdi. Ele aldığı olayları çözme konusundaki inatçılığının nedeni bir türlü kurtulamadığı suçluluk duygusuydu. Bu konuda asla konuşmazdı ama bu duyguya neden olan olayı da asla unutmazdı. O gün arabasını her zamankinden çok daha hızlı sürmüyordu ama yağmurdan sonra yerler ıslaktı. Bulutların ardından yüzünü gösteren güneş su birikintilerinin üzerinde sanki yer altından fışkırıyormuş gibi yansıyordu. Oraya gidiyordu, bundan kaçabileceğini sanmıştı. O günden beri anıların verdiği rahatsızlığın yanı sıra olağanüstü bir migrenle de boğuşuyordu. Epilepsi hastalarının önleyici olarak kullandığı topiramattan başka hiçbir ilaç fayda etmiyordu. Bu ilacı düzenli alması gerekiyordu. Ama aldığında mayışıp kalıyor, bu yüzden bir işin peşindeyken ayık kafayla düşünmesini engellemesin diye ilacı kullanmıyordu. Acıya katlanmayı tercih ediyordu, daha doğrusu kendini böyle cezalandırıyordu. Bir olayı çözmeden bırakmamak ve migren onun cezasıydı. Yuna eve doğru yaklaşırken karşıdan gelen bir ambulans hızla yanından geçip geride uğursuz bir sessizlik bırakarak uykudaki kenar mahallelere doğru gözden kayboldu. Yuna'yı bekleyen Lilla Morblom bir sokak lambasının hemen yanındaki trafoya yaslanmış sigara içiyordu. Yüzündeki yorgunluk kırışıklarına, kaba ve özensiz makyajına rağmen güzel görünüyordu. Sanki geçen yıllar onu daha güzelleştirmişti. Yuna düz burnu, çıkık elmacık kemikleri, çekik gözleriyle Blom'un güzel olduğunu düşünmüştü hep. Yuna Linna dedi Lilla mırıldanır gibi. Oğlan başarabilecek mi? Bir şey söylemek zor, berbat bir durum. Daha önce böyle bir şey görmedim, bir daha da görmek istemem dedi Blom sigarasının ateşine bakarak. Raporunu yazdın mı diye sordu Yuna. Lillamor Blom sigarasının dumanını üflerken başını iki yana salladı. Ben hallederim dedi Yuna. İyi o zaman ben de eve gidip uyuyayım. Kulağa ne hoş geliyor diye gülümsedi Yuna. Sen de gel benimle diye şaka yaptı Lillamor. İçeri girip etrafa göz atacağım dedi Yuna. Sonra çocuk ifade verebilecek durumda mı ona bakacağım. Lillamor sigarasını yere atıp ayağının ucuyla ezdi. Cinayet masasının bu işte ne ilgisi var Tanrı aşkına dedi arabasına bakarak. Göreceğiz diye mırıldandı Yuna. Evin küçük bahçesine girdi Yuna. Kum havuzunun yanında pembe bir bisiklet vardı. Merdivenlere yöneldi, el fenerini yaktı, kapıyı açıp hole girdi. Karanlık odalar sessiz bir korkuyla dolmuştu. İçeriye birkaç adım attı ve adrenalini hızla yükseldi, göğsü patlayacak gibiydi. Her ayrıntıyı kaydetmeye başladı Yuna. Bir süre durdu, gözlerini kapadı, içindeki o derin suçluluğu hissetti yine. Sonra tekrar evi incelemeye koyuldu. Holün solgun ışığında kanlı bedenlerin yerde nasıl sürüklendiğini gördü. Şöminenin tuğlaları da televizyona, mutfak dolaplarına, fırına kan sıçramıştı. Ortalık karmakarışıktı. Mobilyalar altüst olmuş, çatal, bıçak ve tabaklar etrafa saçılmış, çaresiz el ve ayak izleri birbirine karışmıştı. Küçük kızın paramparça bedeninin önünde durduğunda gözyaşlarına engel olamadı. Yine de kendini zorlayarak orada neler yaşandığını hayal etmeye çalıştı. Şiddet ve çığlıklar. Yuna böylesi vahşi cinayetlerin arkasında kumar borcu olamaz diye düşünüyordu. Öyle olsa babadan sonra ailenin diğer üyeleri niçin öldürülsündü? Önce babanın öldürüldüğünden emindi. Dişlerini sıkarak soludu. Birisi ailenin kökünü kazımaya karar vermişti ve muhtemelen başardığını sanıyordu. Yuna Linna evden dışarı çıktı. Soğuk bir rüzgar esiyor, polisin evin etrafına çektiği sarı siyah güvenlik şeritleri dalgalanıyordu. Yuna Linna arabasına doğru yürürken sağ kalan çocuğu düşündü. Onunla mutlaka konuşmalıydı. Yuna Karolinska hastanesine geldiğinde saat gece 1'i geçiyordu. 15 dakika sonra nörojirurji bölümü yoğun bakım servisinin başhekimi Daniella Richards'la konuşabildi. Daniella çocuğun durumunun çok kritik olduğunu, eğer aldığı onca yaraya rağmen hayatta kalmayı başarırsa sorgulanacak hale ancak birkaç haftada geleceğini açıkladı. Şu anda tıbbi şokta dedi. Yani... Çok kan kaybetti. Kalbi bunu telafi etmeye çalışıyor ve zorlanıyor. Kanamayı durdurabildiniz mi? Sanırım, umarım. Sürekli kan veriyoruz ancak oksijen eksikliği nedeniyle metabolizma artıkları temizlemekte zorlanıyor. Kan gittikçe daha çok bozulup kalbine, ciğer ve böbreklerine zarar verebilir. Bilinci açık mı? Hayır. Onunla mutlaka konuşmam gerekirse dedi Yuna, bir yolu bulunur mu? Belki bir ihtimal çocuğun daha çabuk toparlanmasını sağlayacak biri var. Eric Maria Bark. Hipnozcu mu dedi Yuna? Dudaklarına geniş bir gülümseme yayılan Daniella'nın yanakları kızardı. Şok ve travma tedavilerinde en önde gelen uzmanımız o. Buraya çağırmanda sizin için bir sakınca var mı? Aksine çağırmayı ben de düşündüm. Yuna ceplerini yoklayıp cep telefonunu aradı ama arabada bırakmıştı. Daniella'nın telefonunu ödünç aldı. Eric Maria Bark'a durumu izah ettikten sonra Sosyal İşler Müdürlüğü'nden Susan Granat'ı arayarak Joseph Eck'le kısa sürede konuşabilmeyi ümit ettiğini söyledi. Susan Granat bütün aileyi tanıyordu. Eck ailesi kayıtlarında vardı. Baba kumar bağımlısıydı. Müdürlük 3 yıl önce kızlarıyla da ilgilenmişti. ''Kızlarıyla mı?'' diye sordu Yuna. ''Büyük kızla'' dedi Suzan. ''Yani üçüncü bir çocukları mı var?'' dedi Yuna sabırsızlıkla. ''Evet, adı Evelyn.'' Yuna konuşmayı kesip hemen cinayet masasından meslektaşlarını aradı ve Evelyn eki bulmalarını söyledi. Çabuk davranmalarını, kızın bir cinayete kurban gidebileceğini defalarca vurguladı. Ayrıca kıza karşı da dikkatli olmaları uyarısını yaptı. Tumba'da işlenen cinayetlerde parmağı olabilirdi. 4. bölüm 8 Aralık Salı sabah. Cinayet masası komiseri Yuna Linna, Bergaskatan'daki ilk kafede pastırma, kurutulmuş domates ve parmesan peynirli büyük bir sandviç sipariş etti. Kafe daha yeni açılmış, siparişi alan kız, kese kağıtlarında fırından gelen sıcak ekmekleri çıkarmaya henüz vakit bulamamıştı. Dün gece geç vakitte Tumba'daki cinayet mahallini incelemiş, arkasından hastaneyi ziyaret edip doktorlar, Daniella Richards ve Eric Maria Bark'la konuşmuş ve sonra da Fred Hell'deki evine gidip 3 saat uyumuştu. Şimdi sandviçini beklerken kafenin buğulu camından Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahkeme binasına bakıyor, iki binayı birbirine bağlayan devasa yeraltı tünellerini düşünüyordu. Ödemeyi kredi kartıyla yaptı, cam tezgahın üzerindeki kocaman kalemi alıp ödeme fişini imzaladı ve kafeden çıktı. Bir elinde sıcak sandviç paketi, diğerinde içinde hokey sopası olan spor çantası Emniyet Genel Müdürlüğü'ne doğru giderken karla karışık yağmur hızını arttırdı. Akşam araştırma incelemeyle maçları vardı. Hiç şansımız yok diye düşündü Yuna. Söyledikleri gibi bizi bir güzel silkeleyecekler. Cinayet masası hokey takımı, asayiş, trafik, deniz, özel kuvvet, güvenlik, hangi birimle karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, polis teşkilatının bütün takımlarına karşı kaybediyordu. Tek tesellileri bu yenilgilerin bir barda buluşup kafa çekmeleri için geçerli bir neden olmasıydı. Şimdiye kadar bir tek laboratuvardakileri yenebildik diye düşündü Yuna. Emniyet Müdürlüğü binası duvarları boyunca yürüyüp ana giriş kapısının önünden geçerken o salı ne hokey oynayamayacağını ne de bara gidemeyeceğini biliyordu. Duruşma salonunun tabelasına birisi gamalı haç çizmişti. Nezarethanelerin olduğu binaya doğru yürüdü. Kocaman giriş kapıları bir arabanın arkasından sessizce kapanıyordu. Nöbetçi odasının büyük pencere camında kar taneleri eriyordu. Polis havuzunu arkasında bırakan Yuna, bahçedeki çimlerin ortasından emniyet müdürlüğünün devasa binasının yan cephesine doğru yürüdü. Duvarlar kararmış bakır rengindeydi. Direklerdeki bayraklar ıslanarak sarkmıştı. Metal duvarların üzerindeki buz tutmuş cam tavanın altından hızlı adımlarla geçen Yuna, ayaklarını yere vurup ayakkabısındaki karları temizleyerek Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kapısından içeri girdi. İsveç'te polis teşkilatı Adalet Bakanlığı'na bağlıydı. Polis teşkilatının bütün birimleri, istihbarat, asayiş, yüksek polis okulu, adli tıp hepsi tek bir müdürlük çatısı altında toplanmıştı. Komiser Yuna Linna 9 yıldır cinayet masasında çalışıyordu. Koridor boyunca ilerleyen Yuna ilan tahtasının önünde durdu, beresini çıkarttı ve ilanlara şöyle bir göz attı. Yoga hakkında bir şeyler vardı, biri karavanını satışa çıkartmıştı. Polis sendikası bir bildiri asmıştı ve poligon faaliyet saatlerini değiştirmişti. Daha geçen cuma silinip temizlenen yerler şimdi kir içindeydi. Benny Rubin'in odasının kapısı aralıktı. 60 yaşında beyaz bıyıklı bir adamdı Rubin. Fazla güneşlenmekten yıpranan derisi kırış kırıştı. Birkaç yıl Olof Palme cinayetini soruşturan ekipte çalışmıştı. Şimdi Emniyet İletişim Merkezi'ndeydi. Bu aralar yeni radyo sistemi Raker'e geçiş konusuyla ilgileniyordu. Kulağının arkasında bir sigarayla bilgisayarın önünde oturmuş, kahredici bir yavaşlıkla bir şeyler yazıyordu. ''Benim ensemde de gözlerim var.'' dedi aniden. ''Belki bu yüzden bu kadar yavaş yazıyorsun.'' diye espri yaptı Yuna. Benny'nin son icadı İsveç Hava Yolları Şirketi SAS için hazırladığı reklam afişiydi. Kamışla bir meyve kokteyli içen minicik bikinili oldukça egzotik genç bir kadın. Benny poster kızlarının kullanıldığı takvimler yasaklandığında o kadar kızmıştı ki herkes istifayı basacak sanmıştı. Ama o uzun yıllar sürecek sessiz ve azimli bir protesto yolunu tercih etmişti. Üzerinde kadın resimleri olan uçak reklam afişleri, bacaklarını sonuna kadar açmış buz prensesleri resimleri, fıstık gibi yoga eğitmenleri veya H&M mağazasının mayo reklamlarına dair teknik açıdan bir yasak yoktu. Bu nedenle beni her ayın ilk günü duvar dekorasyonunu yeniliyordu. Yasağı delme konusundaki yaratıcılığı takdire şayandı. Bir seferinde kısa mesafe koşucusu Gail Devers'in tight shortlu büyük bir posterini, bir seferinde de Egon Schiele'nin üzerinde bacaklarını açmış oturan kızıl saçlı bir kadının olduğu cüretkar taş baskısını odasının duvarına asmıştı. Yuna asistanı ve meslektaşı Anya Larson'a merhaba demek için durdu. Ağzı yarı açık bir vaziyette bilgisayarın karşısına oturmuş, yuvarlak yüzündeki ifadeye bakılırsa kendini bütünüyle işine vermişti. Yuna onu rahatsız etmemek için selam vermekten vazgeçti. Odasına gitti, ıslak paltosunu kapının arkasına astı. Penceresinin önünde duran Advent şamdanını yakarak aceleyle maillerini kontrol etti. Dipnot, Advent şamdanı, Noel'e 4 hafta kala yakılan şamdan. Çalışma ortamı hakkında bir mesaj, düşük enerjili ampuller hakkında bir öneri, savcılık makamından bir talep ve personele yönelik Noel yemeği daveti. Odasından çıkıp toplantı odasına giden Yuna her zamankine oturarak sandviçini yemeye başladı. Peter Neslund koridorda durdu, sırtını dinlenme odasının kapısının pervazına yaslayıp kendinden memnun bir edayla sırıttı. 35 yaşlarında kabak kafalı, kaslı biriydi, özel yetkili başkomiserdi, Yuna'nın amiriydi. Oysa Yuna'nın Peter'den daha ehil olduğunu herkes biliyordu. Yuna'nın idari görevlere karşı ve mevki kazanmak için yaşanan rekabete ilgisizliği de herkesin malumuydu. Magdalena Ronander'den teşvik edici küçük bir bakış dahi görmemesine ve kadının mesleki bir konuşma tonunun dışına ısrarla çıkmamasına rağmen Petter kadına yıllarca asılıp durmuştu. Magdalena 4 yıldır cinayet masası istihbarat şubesinde çalışıyordu. Tek amacı 40 yaşını doldurmadan hukuk diploması alabilmekti. Petter sesini alçaltarak Magdalena'ya silah seçiminin ne olduğunu ve YİV'lerin aşınmaması için namluyu hangi sıklıkta değiştirdiğini soruyordu. Magdalena onun çiğ imalarını aldırmadan yaptığı atış sayısını dikkatli biçimde not ettiğini söyledi.
''Ama sen iri şeylerden hoşlanıyorsun değil mi?'' dedi Petter.
''Yok, Glock 17 kullanıyorum.'' diye karşılık verdi Magdalena. ''Ordunun 9 milimetrelik mermilerine iyi dayandığı için.''
Çekmalı kullanmıyor musun?
Kullanıyorum ama M39B'yi tercih ediyorum dedi Magdalena. Magdalena dinlenme odasından kalkıp Petter'in önünden geçerek koridora çıktı. Toplantı odasına girdiğinde Petter de arkasından geldi. Yuna'ya selam verip yerlerine oturdular.
Ayrıca Glock'un barut gazı ejektörü var diye devam etti Magdalena. Geri tepmeyi öyle bir azaltıyor ki bir sonraki atışı daha çabuk yapabiliyorsunuz.
Bu konuda bizim Moomint Roll ne düşünüyor dedi Petter Yuna'ya bakarak.
Dipnot Moomint Roll, Finlandiyalı çocuk kitapları yazarı ve Tove Jonsson'un Mümin kitaplarının kahramanı. Yuna hafifçe gülümserken açık gri gözlerine buz gibi bir ifade yerleşti. Ahenkli Fince aksanıyla,
''Bence bunun hiçbir önemi yok, belirleyici olan bambaşka etkenler var.''
''Yani ateş etmeye ihtiyacım yok diyorsun.'' dedi Petter sırıtarak.
''Yuna iyi nişancıdır.'' dedi Magdalena.
''Ne demezsin, o her şeyde iyidir.'' diye iç çekti Petter.
Magdalena Petter'e aldırmayıp Yuna'ya döndü. Glock'un avantajı karanlıkta ateş ederken namluda alev görülmemesi.
Çok doğru dedi Yuna kısık sesle.
Magdalena tebessüm ederek siyah deri çantasını açıp kağıtları karıştırmaya başladı. Toplantı odasına gelen Benny bir sandalyeye oturup herkese şöyle bir baktıktan sonra bir avucunu pat diye masaya vurdu. Magdalena'nın öfkeli bakışlarına geniş bir gülümsemeyle karşılık verdi.
''Tumba'daki olayı ben aldım.'' dedi Yuna.
''O bizim işimiz değil.'' dedi Petter.
''Sanırım ortada bir seri katil var. Ya da en azından...''
''Boş versene.'' diyerek araya giren beni Yuna'nın gözlerinin içine bakarak bir kez daha masaya vurdu.
''Yalnızca bir hesaplaşma.'' dedi Petter. ''Kredi, borç, kumar. Adam at yarışçıları arasında namlı biri.''
''Kumar bağımlısı.'' dedi beni.
O bölgedeki tefecilerden borç almış, onlar da canıyla ödetmişler diye noktayı koydu Petter.
Odaya bir sessizlik çöktü, Yuna biraz su içti ve sandviç ekmeğinden geriye kalan kırıntıları parmak uçlarıyla toplayıp ağzına attı.
''Ben sizin gibi düşünmüyorum.'' dedi yavaşça.
''O zaman bölüm değiştirmeyi talep et.'' dedi Petter gülümseyerek. ''Bu olayın cinayet masasıyla ilgisi yok.''
''Bence var.''
''Eğer bu olayı istiyorsan Tumba karakoluna tayinini çıkarttır.'' dedi Petter.
''Bu cinayetleri araştırmak istiyorum.'' diye ayak diredi Yuna.
''Buna ben karar veririm.'' dedi Petter.
Ink ve Svensson içeri girip oturdu. Saçlarını jöleyle geriye yatırmıştı. Gözlerinin altında gri mavi halkalar vardı ve kısa sakalları kızıla çalıyordu. Her zamanki gibi siyah, kırışık bir takım elbise giymişti.
''Ingvi'' dedi beni neşeyle.
Ingvi Svensson organize suçlar konusunda önde gelen uzmanlardandı. Analiz bölümünün sorumlusu ve uluslararası ilişkiler bölümünün elemanlarından biriydi.
''Ingvi, şu Tumba'daki olay hakkında ne düşünüyorsun?'' diye sordu Petter. ''Sanırım daha yeni göz attın.''
''Evet, mahalli bir olaya benziyor.'' dedi Ingvi. Çek senet mafyasından biri para tahsil etmek için eve gidiyor. Normalde babanın o saatte evde olması gerekirken son anda bir maçta hakemlik yapmaya soyunuyor. Büyük ihtimalle mafyanın tahsildarı hem ot hem de hap aldığından kafası bulanık, dengesiz, gergin. Kafasını tasını attıran bir şey oluyor. SWAT bıçağını çekip adamın yerini öğrenmek için aileyi tehdit ediyor. Muhtemelen aile ona gerçeği söylüyor. Ama kafayı bütünüyle yediğinden spor tesislerine gitmeden önce bütün aileyi doğuruyor.
Yüzüne alaycı bir gülümseme yerleşen Petter birkaç yudum su içip geğirdikten sonra bakışlarını Yuna'ya çevirdi.
Bu açıklamaya ne diyorsun?
Eğer külliyen yanlış olmasaydı etkileyici derdim dedi Yuna. Nesi yanlış diye sordu Ing ve gergin bir ifadeyle.
Katil önce spor tesisinde babayı öldürdü dedi Yuna sakin bir sesle. Sonra eve gidip ailenin geri kalanını öldürdü.
Öyleyse olayın bir alacak tahsilinden kaynaklanma ihtimali çok az dedi Magdalena Ronander.
Otopsi sonucunu hep birlikte göreceğiz dedi Ingve.
Sonuç beni doğrulayacak dedi Yuna. Aptal diye mırıldanan Ingve dudağının altına bir tutam tütün yerleştirdi.
Yuna...
''Bu olayı sana vermeyeceğim.'' dedi Petter.
''Anlıyorum.'' diyen Yuna iç çekerek masadan kalktı.
''Nereye gidiyorsun? Toplantımız var.'' dedi Petter.
''Carlos'la konuşmam gerek.''
''Bu konuda değil herhalde.''
''Evet bu konuda.'' dedi Yuna ve odadan çıktı.
''Dur.'' diye bağırdı Petter. ''Yoksa?''
Petter'in kendini neyle tehdit ettiğini duymadı Yuna. Kapıyı yavaşça kapatarak koridora çıktı, bilgisayar ekranının üzerinden sorgulayan gözlerle bakan Anya'ya selam verdi.
''Sen toplantıya katılmıyor musun?'' diye sordu Anya.
''Katılıyorum.'' diyen Yuna asansöre doğru yürüdü.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 39.